Bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. 1. Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur. Çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Korintoslulara mektubun 1. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. 1 ve 3. ayetler arasında şöyle okuyoruz. Tanrı istemi uyarınca Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan ve Timoteos kardeşten Korintos'taki Tanrı Kilisesi topluluğuna ve onlarla birlikte bütün Ahaya bölgesindeki kutsal yaşamların tümüne babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kayra ve esenlik olsun. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası kutlansın. Merhamet, sevecenlik Babası, her avuntunun Tanrısıdır o. Pavlus'un konuştuğu, hitap ettiği Tanrı'nın topluluğu Korintos'taki topluluktur. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere kayra ve esenlik olsun diyor. Pavlus bu selamları sık sık kullanır. Lütuf ve esenlik Tanrı'nın inanlıya verdiği bir armağandır. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun diyor. Burada Tanrı'ya övgüler olsun diyor Pavlus. Davut bunu şöyle dile getirmişti. Her zaman Rabbe övgüler sunacağım, övgüsü dilimden düşmeyecek. İnanlılar olarak şikayetlere, yakınmalara son vermeliyiz. Rabbe şükran sunmamız gerekmektedir. Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir diye okuyoruz yine Mezmur 50. bölüm 23. ayette. Evet, Pavlus ondan yani Tanrı'dan her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı ve merhametli baba olarak söz etmektedir. Şimdi burada şu üç sözcük üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani sevgi, merhamet ve kayra. Günümüzde sevgi hakkında birçok şeyler söyleniyor değil mi? Tanrı'nın bizi sevgisiyle kurtardığını söylemek doğru bir öğreti değildir. Tanrı'nın bizi sevdiği doğrudur. Evet, hem de Tanrı bizi çok sever. Bizi ne kadar çok sevdiğini bilmiyoruz bile. Onun sevgisinin genişliğini, yüceliğini anlamıyoruz. Ama bizi seviyor. Hem de çok seviyor. Ama Tanrı bizleri sevgisi aracılığıyla kurtarmıyor. Kutsal kitap Tanrı'nın kayrası, lütfu aracılığıyla kurtulduğumuzu öğretiyor. Peki kayra nedir? Kayranın hak edilmeyen kayırı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Tanrı'nın bizi bunu hak etmemizden başka bir şeyi temel alarak kurtardığı anlamına gelir. Tanrı bizleri sever ama bizleri sevgiyle kurtarmaz. Tanrı bizleri kayrasıyla kurtarır. Neden? Çünkü o aynı zamanda bütün merhametlerin babasıdır. Merhametli babadır. Merhamet Tanrı'nın bizi çok sevdiği için bizler için bir kurtarıcı sağladığı, çünkü bizi başka hiçbir şekilde kurtaramadığı anlamına gelir. Bugün sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın bir merhametidir. O merhametler babasıdır. Bugün merhamete ihtiyacınız mı var? Paraya ihtiyacınız varsa ne yaparsınız? Bir bankaya gidersiniz. Eğer bankada paranız ya da krediniz varsa oradan alırsınız bunu değil mi? Merhamete ihtiyacınız varsa merhamet babası olan Tanrı'ya gitmeniz gerekir kardeşim. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa ona gidin. O, bugün sahip olduğunuz her şey Tanrı'dan bir merhamettir, bir nimettir. Onları hak etmiyorsunuz. Ben de sahip olduğum hiçbir şeyi hak etmiyorum. Fazla bir şeyim yok. Ama sahip olduğum her şey Tanrı'nın bir merhametidir. Sahip olduğumuz her şey Tanrı'nın merhameti iledir. Ve sahip olduğumuz her şey merhamettendir. O sadece merhamet babası olmakla kalmıyor, aynı zamanda teselli babasıdır. Bunu hayatınızda deneyebilirsiniz. Acı çekmek asit testidir. O bütün tesellilerin babasıdır. Sizi olduğunuz yerde, olduğunuz durumda teselli eder. Yüreğinizde hangi sorunlar var? Sizi hangi sorunlar meşgul etmektedir, korkutmaktadır, ezmektedir? Tanrı'ya gidin dostum. O tesellilerin babasıdır. Bir gerçek teselli vardır, bir de sahte teselli. İnsanların bunu kabul etmeyip aslında isyan ettikleri halde içlerini çekip Tanrı bunun başıma gelmesine izin verdi ve ben de bunu kabul ediyorum demelerinden hoşlanmıyorum doğrusu. Tanrı'ya karşı dürüst olun dostum. Ona neler hissettiğinizi söyleyin. Başınıza gelenlerden ötürü mutlu olmadığınızı söyleyin. O her şeyi zaten biliyor. Onunla açıkça konuşmanızı ister. Teselli gerçek ya da sahte olabilir. Tesellinin içerisinde bir zayıflık notası olan bir tür sakarin tadındaki bir duygusallık olduğuna dair yaygın bir düşünce vardır. Küçükken yere düşüp bir tarafımı acıttığım zaman annem ya da babam beni kucaklar ve o yaralanan yeri öper ve artık iyi oldu derdi. Ben de buna inanırdım. Bu bir incelik, bir hassasiyettir. Tatlı ve güzel bir şeydir ama okul için başka yere gitmenin gerektiği ve param olmadığı için moralimin bozulduğu bir gün geldi. Yanıma oturup benimle konuştu annem. Bana acı bir ilaç verdi. Şimdi erkek olmalısın oğlum dedi. Bu bir teselliydi. İnsanlar çeşitli tesellilere yönelirler. Güney tesellisi adlı bir viski vardır. Oysa bu viski ya da herhangi bir içki kesinlikle bir teselli değildir dostum. İçki insanın sağlığını, insanın evini, barkını mahveder. İçki insanın yuvasını yıkar. Diğerleri ne yaparlar? Teselli için uyuşturucuya dönerler ama onda da teselli yoktur. Teselli yanına çağırmak anlamına gelen parakaleo sözcüğünden gelir. Yanına çağırmak demektir. Kutsal ruha paraklete denir. O bizim yanımıza çağrılır. Rab ise kutsal ruhu yollamayı vaat ettiğinde sizi tesellisiz bırakmayacağım demişti. Burada kullanılan sözcük orphanos'tur. Anlamı sizi öksüz bırakmayacağım ya da sizi yetim bırakmayacağım. Teselliciyi, parakliti size göndereceğim. kendi adamlarına, size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin için iyidir, sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim demişti. Öyleyse tesellici kimdir? Uflarımızı, puflarımızı öpen biri değildir. Yardım eden, güç veren, savunandır. Bana yardım etmek, beni güçlendirmek, yalnızlığımı gidermek, acımı hafifletmek ve korkularımı yatıştırmak için çağrılmış olan odur. Korkutucu sorunlar zamanında yardım anlamına gelir. Dinle ya Rab, acı bana yardımcı ol ya Rab diye okuyoruz Mezmur 30. bölüm 10. ayette. Bu teselliciye ihtiyacı olan bir ruhun feryadıdır. Dinle ya Rab, acı bana yardımcı ol ya Rab. Evet, bu teselliciye muhtaç olan birinin ruhunun feryadıdır. Tanrı bütün tesellilerin babasıdır. Şimdi 2. Korintoslular 1. bölüm 4. ayete geldik. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Evet, bütün sıkıntılarımızda bizi teselli edebilen bir Tanrımızın olması çok harika bir şeydir. Güneş ışır ve herkes sırtımızı sıvazlarken teselliye sahip olmak farklı bir şeydir. Ama dostum, gerçekten de ihtiyacımız olan şey sıkıntı zamanında teselli edilmektir. Paulus'un kendi sıkıntı zamanlarında bu tür bir teselliyi yaşadığını göreceğiz. Tanrı'nın yanımızda olduğu güvencesine hayatın bütün durumlarında, en büyük ihtiyacımızın olduğu alanda, yalnızlığımızda, hayatımızın çaresiz saatinde ihtiyacımız vardır. Hristiyanlık birçok insan için sadece bir dindir, bir teoridir, sadece bir meslektir, özel durumlarda giyilecek bir giysidir ve bunu hafife alarak giyerler. Bayat bir ayindir ve boş bir dağarcıktır. Eğer Mesih inancı gerçek anlamda hayatta yaşanmıyorsa gerçekten de Hristiyanlık bunlardır. Bugün Batı dünyasında gördüğümüz Hristiyanlık budur. Bundan ileriye gidemiyor. Dostum, size şunu söyleyeyim ki Hristiyanlığın kanıtı günlük hayattır. Hristiyanlık elçi Paulus için sadece bir teori değildi. Burada Hristiyan dediğimiz zaman bir dine girme değil ama Mesih İsa'yı izleyen, ona iman edip onu izleyen ve onun sözlerini hayatında uygulayan, gösteren kimsedir. Evet, Hristiyanlık elçi Paulus için sadece bir teori değildi, bir yaşamdı. Yaşam veren, yaşamın özü olan İsa Mesih'e iman ve bu iman ilkesinde yürümekti. Çünkü diyor 2. Korintoslar 1. bölüm 5 ile 6. ayetlerde, Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük tesellide buluyoruz. Eğer sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Eğer teselli buluyorsak, bu bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmamızda etkin olan bir teselli bulmamız içindir. Evet, Paulus'un çektiği sıkıntılardan epey söz edeceğini ve o anda bütün bunların içinde Tanrı'nın tesellisini aldığını göreceğiz. 7 ile 10. ayetlerde de şöyle diyor, sizin için beslediğimiz umut kesindir. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliriz. Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. İçimizden ölüme mahkum olduğumuzu hissettik. Ama bu kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Umudumuzu ona bağladık. Evet, bu harika bir şeydir. Bu Tanrı'nın neden sıkıntı çekmemize ya da hasta olmamıza izin verdiğini açıklıyor. Paulus ölüme yakın hasta olduğunu söylüyor. Hatta ölüme mahkum olduğumuzu hissettik diyor. O kadar hastaydı ki sanıyorum doktor kendisine öleceğini söylemişti. Başkaları kalabalığın Efes'te kendisine saldırdığı zamandan söz ettiğini düşünüyor. Paulus'u paramparça edeceklerdi. Şehit olacaktı. her iki olaydan da söz ediyor olabilir ama ölüme mahkum olduğumuzu hissettik sözü her iki durum içinde geçerlidir. Ama Pavlus, Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır diyor. Umudumuz onadır. Biz bu umudumuzu ona bağladık diyor. Bu çok harika bir şeydir kardeşim ve günümüzde bizler için de uygulanabilir olması gerektir. Tanrı'nın inanlıların acı çekmesine izin verdiğini söylemek istiyorum. Bunu yapmakta çok iyi bir nedeni ve çok harikulade bir amacı vardır. Bu inanlılar için iyi şeyler oluşturmasını tasarlamıştır. Başka birisini teselli edebilmeleri için iyi bir amaca hizmet etmelerini tasarlamıştır. Dostum, sizler ve ben sahip olduğumuz her şeye Tanrı'nın merhametinden ötürü sahibiz ve diğer insanların yararı için sahibiz. Neyiniz olursa olsun Tanrı onu size diğer insanlarla paylaşmanız için vermiştir. Onu size bir merhamet olarak vermiştir. Sağlığınız, zenginliğiniz, bilmiyorum belki zenginsiniz, zenginliğiniz, gençliğiniz, yetenekleriniz ya da bir armağanınız varsa bunlar Tanrı'nın merhametinden ötürü vardırlar. Ve bir dakika, acı çekmek de öyledir. Evet, acıyı çekmekte. Eğer Mesih için acı çekiyorsanız bunun başınıza gelmesine izin veriyordur. Tanrı sizi eğitmek, geliştirmek, büyütmek istiyor kardeşim. İşte bu yüzden bazen acı çekmemize izin veriyor Tanrı. Pavlus yumuşak basıyor ama büyük bir güvenle. Tanrı beni ölümden kurtardı diyebiliyordu. Ve şu anda da beni kurtarmakta diyebilir. Ve sonra hiç böbürlenmeden ve daha da kurtaracaktır diyor. Umudumuzu ona bağladık. Böyle diyor Pavlus. Evet, elçi Pavlus kurtulup kurtarılmayacağını bilmiyordu ama Tanrı'nın kurtaracağına inanıyordu. Bu yüzden bu temel alınarak Pavlus Tanrı'nın o gün kendisinin müjdeyi, İncil'i, iyi haberi yayabilmesine izin vermesiyle sevinebilirdi. Pavlus bu Korintoslu inanlılardan dua istiyor. Bakın 1. bölüm 11. ayette ne diyor? Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe Tanrı bizi tekrar kurtaracaktır. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır. Evet, Tanrı bunu yapmamızı istiyor. Buna karşın Tanrı'nın diğer insanları teselli edebilelim diye sorunlarımız olmasına izin verdiğine inanıyorum. Çektiğimiz acılar başka insanların yararınadır. Her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için. Bazen Tanrı diğer insanları teselli edebilelim diye sıkıntı çekmemize izin verir dostum. Ne diyor Pavlus 8. ayette? Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık, öyle ki yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Benim gibi orta yaştaysanız değerli dostum, bazen de okul kitaplarında okuma parçası olarak yer alan şu öyküyü hatırlayacaksınız. Güneş ve rüzgar hangisinin daha kuvvetli olduğunu görmek için bir yarışma yapıyorlarmış. Yolda üzerinde palto olan bir adam yürüyormuş ve rüzgar, ben adama paltosunu çıkarttırabilirim demiş. Bunun üzerine rüzgar esmeye başlamış. Öylesine esmiş ki neredeyse adam uçacakmış. Rüzgar ne kadar şiddetle estiyse adam da paltosuna o kadar sıkı sarılmış. Güneş, şimdi benim sıram demiş. Güneş öylesine güzel bir şekilde açmış ki adam paltosunu çıkartmış. Böylece güneş rüzgarın yapamadığını yapmış olmuş. Değerli dostum, genelde sıkıntı rüzgarları bizi Tanrı'dan uzaklaştırmaz. Rüzgar esmeye başladığında, durum zorlaşıp bizi sıkıştırdığında bizi teselli edecek babamıza döneriz. Bizim için her şey çok iyi gittiğinde tehlikeli bir konumdayızdır. Güneş ışırken Mesih inanlıları topluluğu için her şey fazlasıyla kolaydır. Doğruluk giysisini üzerlerinden çıkartır ve dünyaya ödün vermeye başlarlar. Günümüzde birçok kişi aynen bunu yapmıştır. Dünyaya ve özellikle size karşı insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın kayrasıyla, lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz diyor Pavlus 2. Korintoslular 1. bölüm 12. ayette. Pavlus onun hayatının tanıklığından ötürü sevinebileceğimizi söylüyor. Bunun insan bilgeliğiyle olmadığını açıkça bildiriyor. Ve dostum, bizim yaşamlarımız da kendi bilgeliğimizle, hikmetimizle etrafımızdaki insanlara tanıklık olmaz. Tanrı için bir tanıklığımız olmuşsa bu, yaşamlarımızı kutsallık ve içtenlikle yaşadığımızdan ötürü olmuştur. Pavlus, Tanrı'nın kayrasıyla, lütfuyla acı çekmenin yaşamında bunu ortaya çıkarttığını söylüyor. Acı çekmek Tanrı'nın bir merhametidir ve yaşamımızda paylaşılması gereken nitelikler oluşturur. Bir keresinde birisi bana şu şiiri yollamıştı. Size de okuyayım. Şiirin başlığı "Sessizliğe ihtiyacım var." Sessizliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden beni birbirimize sırlarımızı açabileceğimiz bir köşeye çekti. Aktif ve güçlüyken acele ve endişe içinde olduğumu o koşuşturmadan uzaklaştırdı. Önceleri isyan ettiysem de sessizliğe ihtiyacım vardı. Ama o yumuşak ve şefkatli bir biçimde benim çarmıhımı kaldırdı. Bana çok tatlı bir şekilde ruhsal şeyler fısıldadı. Bedenim zayıflamış olduğu halde ruhum aktif ve neşeliyken hayalini bile edemediğim yükseklere kanatlandı. Beni o kadar çok sevdi ki beni bir kenara çekti. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Yatağım bir hapis değildi. Bereketlerin dolup taştığı bir vadi, İsa'da saklanarak zenginleştiğim bir yer haline geldi. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden beni bir kenara çekti. Dostum, değerli dinleyicim, eğer bugün acılarla dolu olarak yataktaysanız ve Tanrı'nın isteğinin içindeyseniz, o yatak bir gün benim ardında durduğum kürsüden daha büyük bir kürsü haline gelebilir. Evet, 2. Korintoslar 1. bölümden okumaya devam edeyim. 13. ile 15. ayetler arasında Paulus şöyle diyor. Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi tümüyle de anlayacağınızı umut ederim. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi sizin övüncünüz de biz olalım. Bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeyim. Bunu isterken acaba kararsız mıyım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet, evet sonra hayır, hayır diyeyim? Bu da 16-17. ayetler. Evet, Paulus ilk seferinde size bir bereket olmadım mı? Şimdi ikinci kez yanınıza geleceğim ve size bir bereket olmayı istiyorum diyor. Paulus Korintos'a gidebilmeyi umut ediyordu ama henüz orada değildi. Korintos'taki düşmanlarından bir kısmı söylediklerinde samimi olmadığını söylüyorlardı. Onu yalancılıkla suçluyorlardı. Şimdi Paulus onlara içten olduğunu kesinlikle bildiriyor. Evet dediğinde evet demek istediğini ve hayır dediğinde de hayır demek istediğini söylüyor. Günümüz inanlıları da aynı tür insanlar olmalılar dostum. Söyledikleri sözlere tam uymaları, sözlerinde durmaları ve güvenilir kişiler olmaları gerekir. Böyle inanlılara gerçekten de ihtiyacımız vardır. Böyle insanlara, böyle inanlara dünyanın, çevremizin ihtiyacı vardır. Tanrı'nın güvenirliği hakkı için diyorum ki size ilettiğimiz söz hem evet hem de hayır değildir. Böyle diyor Paulus 1. bölüm 18. ayette. Paulus dönek biri gibi geleceğim deyip sonra da gelmeyeceğim demedi. Neden? Çünkü Tanrı ona yol gösteriyordu. Tanrı'nın isteğindeydi Paulus. Silvanus ve Timoteos'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih hem evet hem de hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Böyle diyor Paulus 19. ayette. Paulus'un bildirdiği müjde, İncil, görkemli, olumlu bir müjdeydi ve evetti. Müjde, yani İncil, Tanrı'nın bizim için yaptığı bir şeydir. iyi haberdir. Sevinç getirici haberdir. Zaten İncil'in anlamı da budur. Müjde ya da sevinç getirici haber. Dostum, sadece sadık Tanrı'ya değil, aynı zamanda emin olduğumuz Rab İsa Mesih'e de sahibiz.